Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sorular var, onlara önce cevap verelim. Avrupa Birliği konusunu kapatmadan evvel, madem Avrupa Birliği'ne giremeyeceğimiz ortada, peki devletin başındakiler bunun farkında değil mi? Halkı uyutmak için bunu böyle yapıyorlar. İhanet için mi yapıyorlar? Hayır, demin anlattım ben. Avrupa Birliği'ne girmek isteyenler, bunlar bir kısmı özgürlüğümüz daha da gelişir, darbeleri belki engellemiş oluruz bu bahaneyle gibi düşünüyorlar. Bir kısmı da belki de kabul ederler diye de inanıyorlar, olabilir. Önemli olan aslında girip giremeyeceğimiz de değil yani. Diyelim ki gireceğiz yani. Sonuçta bu İslami bir bakışla bakıldığı zaman doğru mudur, değil midir? Doğru değildir yani. Başımızdakiler bunu hıyanet için mi yapıyor? Özgürleşmek için mi yapıyor? İnanıyor mu gireceğine? İnanmıyor mu? Aslında bunlar çok da önemli değil. Sonuçta biz bu olaya nasıl bakacağız? Onu konuşmak istedik yani. Bir diğer soruda, AB'ye girmemiz, onlara benzememiz demekse, neden bizi AB'ye kabul etmiyorlar? AB'ye girmemiz, evet, onlara daha fazla benzemek manasındadır ama onlar niye istemiyor? Ben sebebini anlattım. İlk başta bir kere içlerinde sorun istemiyorlar. Sorun olacağımız kesin. Onlara ne kadar benzesek de, ahlakımız bozulsa da yine sonuçta Müslümanız. Yine sorun olacağız yani. Hem Rusya'ya sınırız. Rusya'yla sınır olmak istemiyor Avrupa. Bizi içine aldığı zaman burası Avrupa olmuş olacak ve Rusya'yla sınır olacak. Hem Orta Doğu'ya girmiş olacak, Orta Doğu'nun problemleriyle karşı karşıya kalacak Avrupa. Hem Türkiye sonuçta işsizliği fazla olan bir ülke. Milli geliri, kişi başına düşen milli gelir düşük olan bir ülke. Mesela Avrupa'da kişi başına düşen milli gelir 20 bin, 30 bin dolar civarında. Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 3-4 bin dolar idi. Hesaplama hatası yapıldığı söylenildi sonradan. Bu da gerçekse tabii. Bundan dolayı işte yeni hesaplama sistemine göre son yıllarda işte 7-8 bin dolar civarlarına çıktı. Yani Avrupa'nın en fakir ülkesi bile böyle değil. Türkiye sonuçta onlara bir külfet olacak yani. Yük olacak maddi yönden. Burada milyonlarca insan işsiz. Avrupa'ya gidecek bunlar, rahat rahat gidebilecekler. Türkiye Avrupa Birliği'ne alınırsa vize falan kalkacak. Sınırlar kalkmış gibi olacak ve Türkiye'nin bütün işsiz takımı hepsi Avrupa'da iş arayacaklar. Avrupa'da zaten işsizlik başlamış durumda. O yüzden Avrupa bunları hesaba katıyor. Yoksa bizim daha fazla bozulacağımızı da biliyor. Onlarla beraber olduğumuzda daha hızlı bozulacağımızı biliyor. Ama bunları düşünüyor yani. Hem Rusya'ya sınır olmak istemiyor, hem Orta Doğu'ya sınır olmak istemiyor, hem Türkiye'ye güvenilmez diyor yani. Bugün laik ama yarın belki laiklik çöker. Bakarsın İslam devrimi olmuş İran gibi. Olabilir, ne olur ne olmaz diye düşünüyor. Velhasıl bütün bunlar siyasi sebepler, ekonomik sebepler, Türkiye'nin işsizliği, Türkiye'nin fakirliği falan bütün bunlardan dolayı istemiyorlar. Türkiye'yi kendi içlerine almadan Türkiye'yi batılılaştırmak istiyorlar. Yani bu yükle uğraşmadan, bu yükü taşımadan, Türkiye yükünü taşımadan batılılaştırırsak daha karlı oluruz diyorlar yani. gene batılılaştıralım, gene ahlakını bozalım. Ama televizyonla, medya yoluyla, mektep yoluyla, işte moda evleriyle vesaireyle yine bozalım. İçimizi almadan bozalım yöntemini izlemek istiyorlar yani. Bir kardeşimiz de diyor ki bu zamanda aydın alimlerimiz var. Niye bunlar müdahale edip de halkı uyandırmıyorlar? Anlatmıyorlar. Demek ki ya korkuyorlar ya tembellik yapıyorlar. Ya da ikisi birden. Ama şunu da ilave etmemiz lazım. Biraz evvel dedim ki bu görüşe gelen, gerçekten bu görüşe artık inanan insanlar da çoğaldı. Yani Avrupa Birliği'ne girelim. Yani artık bu zamanda İslam medeniyeti falan böyle şey olmaz. Dinin yani hakimiyeti artık bu çağda olmaz. Yani haram da olmalı, helal da olmalı. İsteyen istediği gibi yaşamalı gibi inananlar çoğaldı. Bugün mesela diyelim ki başörtüsünü savunanlar. Ben bir kere savunmam zaten. Ben savunmacılığa karşıyım. Bizim taarruz etmemiz gerekiyor Batı medeniyetine. Dünyanın huzurunu götüren, anarşiye sebebiyet veren, kardeşin kardeşi öldürmesine sebebiyet veren, dünyada uyuşturucunun, ahlaksızlığın her türlüsünü çoğaltan, huzuru götüren bu medeniyeti bir kere reddediyoruz. Biz İslam'ı savunmuyoruz, biz Batı medeniyetini reddediyoruz. Taarruz ediyoruz. Ama savunmacı Müslümanlar, var tabi yani herkes Batı medeniyetine taarruz etmiyor, savunmacılar da var. Mesela bunlar başörtüsünü savunuyor, savunurken ne diyor? İnsan hakları, fikir özgürlüğü, bu yönlerden meseleye bakıyor. Peki sen böyle dediğinde insan hakları, özgürlük falan filan dediğin zaman, eğitim hakkı, sana dese ki yarın siz hakim olsanız, sizin istediğiniz bir düzen kurulsa, siz bize izin verir misiniz? Faize, kumara, zinaya, içkiye, çıplak gezmeye izin verir misiniz? Ne diyeceksin? İzin veririz diyebilir misin? Diyemezsin. İzin vermeyiz diyeceksin. İzin vermeyiz dediğin zaman, o zaman farkımız ne derse ne diyeceksin? İşte biz de izin vermiyoruz dersen ne diyeceksin? Tartışmayı kaybettin. Ama böyle konuşmasan, özgürlük falan filan, hak hukuk filan, insan hakları demeden desen ki Allah'ın emridir, onun için ben başımı örtüyorum, Allah'ın emri olduğu için. O zaman sana o bu soruları soramaz. Peki siz hakim olsanız yarın, siz bize böyle giyinmemize izin verir misiniz? Diyemez. Dese de cevabını verebilirsin. Hayır, izin vermeyiz. Çünkü Allah izin vermiyor. O zaman tartışmayı sen kazanmış olursun. Tutarlı olmuş olursun. Çelişkili olmamış olursun. Çifte standart olmamış olur. Sana geldi mi özgürlük falan filan diyorsun. Onlara geldim, özgürlük yok. Çelişkili olmuş oluyorsun yani böyle konuştuğun zaman. Ama hayır, Allah'ın emri o yüzden dediğin zaman, evet, yarın izin vermem sana, çünkü seninki Allah'a isyandır. Benimki Allah'ın emridir. Dünya Allah'ındır, Allah'ın dediği olmalıdır. Ben sana demiyorum ki benim dediğim gibi olacaksın. Ben sana demiyorum ki benim otoritem gerçekleşecek. Ben sana diyorum ki Allah'a teslim olacağız. Sen de, ben de. Ne senin dediğin ne benim dediğim. Allah'ın dediği olmalı. Böyle konuşsan çelişkili olmuş olmazsın. Yani savunmacı anlayışı bırakıp Batı medeniyetinin reddedilmesi ve bu medeniyete taarruz edilmesi. Taarruz dediğim silahlı, tabii ki silahlı taarruzu kastetmiyorum. Fikren yani taarruz edilmesi gerekmektedir. Yoksa hak ortaya çıkmaz. Hak batıla batılsın demeli. Demek zorunda. Peygamberimiz batıla batılsın diyordu. Ne diyorlardı onlar? Ya Muhammed, bırak bu lafları. Yani gel anlaşalım. Ebu Talip dedi ki yeğenim, böyle söylüyorlar. Yani böyle deme. Onların ilahlarına laf söyleme. Taarruz etme. Başka şeyler söyle. Anlaş. Dedi ki Peygamberimiz, vallahi dedi, güneşi elime verseniz başka bir şey demem. Diyeceğim bundan ibarettir. Sizin ilahlarınızı yani reddederim. Yani hak batılı reddetmek zorundadır. Savunma olmaz. Biz İslam haktır demiyoruz. Hak İslam'dır diyoruz. Başka hak yoktur yani. Bu savunmacı şeyi, anlayışı bir kere bırakmalıyız. Böyle olunca işte hakikaten değişenler var. O yüzden de böyle konuşan az yani. Hakikaten adam artık bırakmış İslam medeniyetini. Yani haram da olmalı, helal da olmalı. İsteyen meyhaneye gitsin, isteyen camiye gitsin diyen, bugün hakikaten buna inanan çok Müslüman var. Nasıl ki onlar bize izin vermiyor. Şimdi biz de onlara izin vermezsek olur mu canım? O zaman aynı olmuş oluruz diyor. Buna inanıyor artık. Halbuki sen izin vermiyor değilsin ki, Allah izin vermiyor. Onların bize izin vermemesi kendi kararları. Bizim onlara izin vermememiz Allah'ın kararı. Arada fark var yani. Türkiye neden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara uymak zorunda? Türkiye oraya bağlı. Yani imza atmış. Uymak zorunda derken o mahkemenin verdiği her karara uymak zorunda değil de yine bildiğini yapar, ama mesela mahkeme başvuran kişiyi haklı bulursa Türkiye o kişiye tazminat ödemek zorunda. Mahkemenin tayin ettiği miktarca tazminatı ona vermek zorunda. Buna imza atmış Türkiye. Ve Türkiye hakkında açılan mahkemeler çok fazla ve Türkiye her sene dünyanın parasını ödüyor. Gazetecilere, aydınlara ve onları hapse attığı için, onları görevden aldığı için vesaire, onlar da mahkemeye başvuruyor. Fakat bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi değil, onlar gibi düşünen insanların haklarını savunan bir mahkeme aslında. Bir tane başörtülü kıza müsaade etmiş de ona hak vermiş değil, Türkiye'yi mahkum etmiş değil. O yüzden. Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana Amerikan derin devleti dünyayı hakimiyetine aldı. Bu derin devletin başına geçenler özel bir eğitimden geçip de mi başa geçiyorlar, yoksa güçlü olanlar mı başa geçiyor? İkisi de. Hem yani güçlü hem de eğitim görüyorlar. Yani ayrıca tabii uzmanları çalıştırıyorlar. Bunlar işin başı. Bunlar çok iyi uzman olmazlar ama uzmanları çalıştırırlar. Ellerinde büyük imkanlar vardır, paralar vardır. Uzmanları çalıştırırlar. Yön verirler. Bunlar patrondurlar yani. NATO'ya bağlı kalmak, Müslüman ülkelere karşı olmak olduğu halde, komünizmde dine karşı olduğu halde neden İşçi Partisi gibi partiler NATO'yu istemiyor? İşçi Partisi'nin NATO'yu istememesinin sebebi bir ideolojik fark var. Kendileri sosyalizmi savunuyor. NATO ülkeleri kapitalisttir. Bu farktan dolayı onları sevmezler. Bir de İşçi Partisi'nin aslında ne kadar sosyalist olduğu tartışılır. Çünkü bugün mesela Kemalizmi savunuyor. İşçi Partisi'nin televizyonu olan ulusal televizyona bir bakın. Adı üzerinde ulusaldır yani. Aslında milliyetçi. leşmiştir. Milliyetçi sol. Evvelden milliyetçiler sağcı denirdi. Bu milliyetçi sol olmuşlardır ve Amerika karşıtlığı halen devam ediyorsa da aslında bunun sebebi Amerika'nın bu yeni projesine karşı olduklarındandır. Yeni proje, Büyük Orta Doğu projesi içerisinde laikliğin de ılımlı hale gelmesi var. Bu projeye karşıdır İşçi Partisi. Sosyalistler. Yani onlar daha katı laiklik istiyorlar. Asan, kesen, doğrayan daha katı bir laiklik. O yüzden Kemalizmi savunuyorlar. Çünkü Kemalizmi öyle olduğunu söylüyorlar ve Kemalizm'in de zamanında yapmış oldukları devrimler esnasında yapılan idamlar, şapka giymeyenlerin bile idam edilmesi. Yani 500 bin kişi kadar insan öldürüldüğü tarih kitaplarında yazıyor. Devrimlere karşı gelen, kendi insanımızı öldürmüşler yani, bizim insanımızı. Yani savaşta öldürdükleri yetmiyor, savaştan sonra da devrimler esnasında devlet kendi insanını öldürüyor, 500 bin. Şimdi bu tür bir laiklik anlayışı var İşçi Partisi'nde. Asan, kesen, doğrayan. O yüzden aslında Kemalist değiller ama Kemalizmi savunuyorlar. Aslında sosyalistler. Mustafa Kemal sosyalist değildi. Onu sevdiklerine ne değil aslında. Ama Kemalizm'de katı laiklik var. Yani devrimleri yerleştirebilmek için sert olunması gerekiyorsa, idam gerekiyorsa, öldürmek gerekiyorsa bunu doğru görüyor yani. O yüzden bunlar da Kemalistlik taslıyor. NATO'ya karşı olmaları da işte sosyalist oldukları için güya NATO'ya karşı. Halbuki sosyalizm mi kaldı aslında? Ha şimdi sosyalizm kalmadı ama emperyalizm de devam ediyor. Yani sonuçta Amerika gene sömürmeye devam ediyor. Buna karşı olarak tabii ki bir reaksiyon olması da gayet normal. Yani Amerika bu zulme, Avrupa bu zulme devam ettikçe, başka devletleri sömürdükçe elbette ki Amerikan karşıtlığı, NATO karşıtlığı o açıdan olacaktır. Ekonomik açıdan sömürüye karşı olanlar, onlar da o yönden karşı gelecektir Amerika'ya ve NATO'ya. Biz Müslüman olarak sadece bu yönden değil, bir kere medeniyetimiz zi çökerttiler ve kendi medeniyetimizi kurmak istiyoruz ve onlarınkini medeniyet olarak da görmüyoruz. Biz o yönden karşıyız. NATO'suna da, Amerika'sına da, Varşova Paktı'na da, evvelden yani şimdi kalmadı da, yani sosyalizme de, kapitalizme de, yani la şarkıya ve la garbiye, ne doğu ne batı yani, ne kapitalist blok ne sosyalist blok. Biz İslam medeniyeti istiyoruz. Biz o yönden karşıyız hepsine. Ama bir sosyalist NATO'ya niye karşıdır? Çünkü kapitalisttir NATO ve kapitalizmin menfaatlerini korumak için kurulmuş bir askeri güçtür NATO. O yüzden de tabii ki bir sosyalistin buna karşı olması da gayet normal. Evet, şimdi Afrika konusuna bir parça gireceğiz hızlı bir şekilde. Öncelikle şunu bilmelisiniz, üçüncü dünya ülkelerinde, geri bırakılmış ülkelerde, yalnız geri kalmış değil, aynı zamanda geri bırakılmış. Özel planlar, projeler sonucunda geri bırakılmış olan ülkelerde en önemli bakanlık Dışişleri Bakanlığı'dır. Ne Tarım Bakanlığı'dır, ne Sağlık, ne Eğitim. Dışişleri Bakanlığı'dır çünkü devletin yönünü o tayin ediyor. Devletin yönü batıya doğru mu olacak? İslam alemine doğru mu olacak? Nereye doğru olacak? Bunu Dışişleri Bakanlığı daha ziyade yönettiği için Dışişleri Bakanlığı'nın kadroları kolay kolay değişmez. Bakan değişse bile kadro değişmez. Ve memleketin kıblesini değiştiremez yani. Gelen hükümet farklı düşünse bile memleketin kıblesini değiştiremez. Dışişleri Bakanlığı yine o kıbleye doğru gider. Yani bakanlığa bağlı bütün hademesine varana kadar belli bir kadrosu var. Büyükelçilerine, konsoloslarına varana kadar bir kadrosu var. O kadro kolay kolay değiştirilmez. Ülkenin yönü değiştirilmesin diye. Hatta aileden aileye geçer. Babadan oğula geçer. İstihbarat da öyledir. İstihbarat da sürekli babadan oğula geçer. Akrabasını getirir. Başkasına güvenmezler kolay kolay. Yeni sıfırdan bir adam almazlar yani, zor ya, nadir. Hep akrabalarını alırlar. Çünkü sağlam bir aile buluyorlar. Artık o tanıyor tabii yeğeni, kardeşi, amcasının oğlu falan. Kendi akrabası tanıyor, onu teklif ediyor. Onu göreve alıyorlar. Ne olur ne olmaz yani, herkese güvenmiyorlar. Aynı şekilde Dışişleri Bakanlığı da. Hep akrabalar ekseriyetle. Birbirinin adamı. Dışarıdan yabancı birisi kolay kolay büyük elçi olamaz. Onların daha evvelden beri tanıdığı, güvendiği ailelerin istediği kimseler. Ve bütün gelen hükümetler yönünü batıya doğru çevirmek zorundadır. İşte batıya yönünü çevirmiş olan ülkelerden mesela biri olan Türkiye, yönün batıya çevirdiği için koyması gereken tavırların birçoğunu koyamamaktadır. Müslüman kardeşlerini koruyamamaktadır. Çünkü zaten kendisi de batılı olmak istemektedir. Ve umurunda bile değildir yani dünyada Müslümanların hali, Afrika'nın durumu vesaire, umurunda bile değildir. Mesela Amerika'da bile Güney Afrika'ya ambargo konulmasıyla ilgili karar çıktığında 86'nın Ekim ayında, ambargoyu, yani Güney Afrika ırkçı bir idare var. Büyük bir çoğunluk esmer, zenci olduğu halde çok az bir kesim beyaz ve o beyazların elinde devlet. Irkçı bir devlet yapısı var yani. Bundan dolayı Amerika meclisinde böyle bir karar alınmıştı. Güney Afrika sömüren Amerika, o bile Amerikan parlamentosunda başkanın engellemesine rağmen engelleyemedi ve Güney Afrika'ya karşı ambargo kararı alındı, ırkçılık yaptığı için. Yani bir takım belki vicdanlı Amerikalılar ya da bazı siyasetler gereği olarak bu kararı aldılar ve düşünebiliyor musunuz, Müslüman bir halkı olan Türkiye bu kararı almadı ve ambargoya katılmadı. Bakın Amerika bile, oranın kanını emen Amerika bile bu kadar da olmaz deyip beyazların yapmış olduğu zulme karşı ambargo koyan Amerika bile, o bile böyle yaptığı halde Türkiye ambargoya ortak olmadı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi o zaman 86'da oradan kömür ithal etti. 440 bin ton kömür. Halbuki yani dünyada Güney Afrika'daki idareye karşı tepkiler oluyor. Türkiye'nin daha evvel tepki göstermesi gerekirken, buralar daha evvel bizim topraklarımız. Ve oralarda bu zulümler yapılıyor. Afrika'nın büyük çoğunluğu zaten tamamı bizimdi eskiden. Oralarda bu zulümler yapılıyor ve evvela Türkiye'nin tepki göstermesi gerekirken, yani Müslümanlığından dolayı tepki göstermiyorsan, Müslüman değilim ben, laikim diyorsan, hiç olmasa zulüm yapılıyor orada, ırkçılık yapılıyor, bari o yüzden tepki göster. onu bile gösteremediler. Oradan kömür almaya devam ettiler. Halbuki Batılılar bile tepki göstermişti yani. Yani Türkiye'nin dış politikası değişmiyor. Hep batıya doğru. Hatta batıdan daha batıcı. Batılı bile icabında bu kadar da olmaz dediği yerde Türkiye bu kadar da olur diyor yani. Yani bu kadar da zulüm olmaz diyor. Batı Türkiye olur diyor yani. Ve onlarla diyaloğun devam ettiriyor. Benim menfaatim bunu gerektiriyor diyor. Senin menfaatin yerin dibine batsın. Şu menfaat anlayışı yüzünden şerefimizden olmuşuz yani. Aynı menfaatçi anlayış bugün mesela Amerika Irak'ı işgal ettiği zaman Amerikan yanında yer aldı. Menfaatin bunu gerektiriyor. Yani ne din ne iman önemli değil, ne insanlık ne adalet hiç önemli değil. Zulme karşı gelmek hiç önemli değil. Menfaat önemli. O zaman bu alçaklık olur. Yani bir insan bir tek menfaatını düşünüyorsa, hiçbir kriteri, ölçüsü, değer ölçüsü yoksa, hiçbir doğrusu yoksa, tek menfaatımı bilirim ben diyorsa, o zaman namusunu da satsın yani, menfaatsa bu yani. Böyle olur mu yani? Devletler arası münasebetlerde menfaatler söz konusudur. Yani inanç önemli değildir. Yani adalet önemli değildir. O zaman sen insan değilsin. Demek ki mesela bir devlet diğerine çok zulmetse, namusunu kirletse, ne yaparsa yapsın mühim değil. Önemli olan senin kendi menfaatin, öyle mi? O zaman sen insan değilsin yani. Dış politika böyle gidiyor. Menfaat üzerine güya. Hani Türkiye'nin aslında menfaati bu da değil. Türkiye hani Allah'tan korkmuyor, bari kendi menfaatini düşünse. Aslında menfaatini de düşünmüyor. Çünkü o büyük güçler aslında gene onlar gene karlı çıkıyor bu işten. Türkiye dostlarını kaybediyor. Sınırımız Irak. Sınırımız Suriye. Biz bunlarla ne ekmek yiyeceğiz? Bunlarla alışveriş yapacağız. Sen zaten Avrupa'ya mal satamazsın ki kolay kolay. Sen onlara ne verebilirsin ki? Zaten onlar senden fersah fersah ilerideler. Sen onlara ne satabilirsin yani? Sen satsan Orta Doğu milletlerine satabilirsin. Onlarla yani Allah'tan korkmuyor, bari menfaatini de anla. Menfaatini bile anlamıyor, onların emriyle davranıyor. Aman o güçleri kızdırmayalım diye düşünüyor. Ve Türkiye'nin milli menfaati Orta Doğu'dur, İslam alemidir. Onlarla dost olmak, onlarla alışveriş yapmaktır. Hani İslam için değil, Allah için değil. Yalnız menfaatini bile düşünse. Türkiye'nin menfaati budur. Ama bunlar aslında Türkiye'nin milli menfaatlerini bile düşünmüyorlar. Bunların hali şuna benziyor. Bakın. Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Semud kavmi, dediler ki peygamber sen ispat et, hadi şu kayanın içine bir tane deve çıksın dediler. Gebe deve, hem de doğursun bize süt de versin dediler. Bakın. Allah Azze ve Celle duasını kabul etti o peygamberin ve oradan bir deve çıktı. Harika deve. Bütün suyu, orada bir su vardı, bütün suyu içiyordu. Hepsini süt olarak veriyordu. Bir gün su içiyordu, bir gün süt veriyordu. Ne güzel işte. Salih Aleyhisselam dedi ki Allah'ın devesine karışmayın. Bırakın yeryüzünde otlasın, suyunu içsin, ona karışmayın. Zaten sizin suyunuzu da engellemiyor. Suyu bir gün size bırakıyor, bir gün kendisi içiyor. Hem de size süt veriyor. Milli servet, süt. Su içiyor, süt oluyor. Su içiyor, süt oluyor hayvan. Ne güzel işte, milli servet, petrol gibi bir şey. Kadınlar tencere tencere getirip doldurup götürüyorlardı. Ne güzel işte. Bunu öldürdüler. Niye öldürdüler? Milli servet, petrol gibi bir şey ya. Niye öldürüyorlar? Bunu görenler iman edecek diye korktular. Aynı şey. Şimdi Türkiye'nin milli menfaatleri Orta Doğu milletleriyle kardeş olmaktır. Petrol de Orta Doğu'da, güneş de Orta Doğu'da, tarihimiz de aynı bunlarla, dinimiz de aynı bunlarla. Ve bunların biz düne kadar abisiyiz, dünya Müslümanlarının abisiydik, babasıydık. Bunlar bizi sever de sayar da hürmet de eder. Ve biz onlara mal satabiliriz. Avrupa'ya gücümüz yetmez mal satmaya. Yani ve bunu kesiyorlar. Aynı deveyi kestik kesenler gibi. Bu milli serveti kesiyor. Niye? Ödleri kopuyor. Orta Doğu'ya dönerse Türkiye, ümmet anlayışı gelişirse, kardeş olursa Müslümanlar, Avrupa'dan uzaklaşırsa ne olacak? Bunu düşündüklerinden Türkiye'nin milli menfaatlerini dahi düşünmüyorlar. Aman ha aman, Müslümanlaşırız belki, ödleri kopuyor. Yani İslamcı olurlar belki Türkiyeliler. Belki zamanla İslam devleti isterler. Araplarla görüşe görüşe belki biraz Arapça marapça öğrenirler. Arap harflerini tekrar isterler. Bu korkuyla Türkiye'nin milli menfaatlerini de terk ediyorlar. Avrupa'dan bu kadar zulüm gördüğümüz halde bizi sömürmelerine rağmen yine de Avrupalı olmak istiyorlar. Ödleri kopuyor ki halk belki tekrar İslam'a döner, İslam'ı ister. Müslümanlar da oturup kalkarsa milletimiz belki İslam'ı isterler tekrar. Bu korku içerisindeler. Yoksa Türkiye'nin aslında milli menfaatleri de yine Müslümanlarla beraber olmaktır. Yani Türkiye Müslüman olmasa bile devlet olarak yani yine de hatta bırak halk olarak isterse. Ya isterse halkımız Hristiyan olsun yani. Yani Türkiye halkının menfaati Orta Doğu'dur aslında. Ha sırf yani milliyetçi olarak düşünsen. Ha İslamcı olarak da değil. Gene de hep çünkü etrafımız Orta Doğu yani. Biz bunlarla iş yapacağız yani. Fakat Türkiye'nin yönü ta uzaklara, batıya döndürülmüş durumda. Ve şimdi mesela Suriye ile Ürdün'le vizeler kaldırıldı. Libya ile vize kaldırıldı. Bu Orta Doğu'ya doğru bir kayış mıdır? Türkiye'nin eksen değiştirmesi midir? Hani öyle diyorlar. Bu hükümet işte Türkiye'nin eksenini değiştiriyor. Ekseniniz bata. Ekseniniz bugüne kadar sanki güzel bir eksenmiş de. Ekseniniz neydi bugüne kadar? Batılı olmak. Batıdan gördük bütün hıyaneti. 1914'te saldıran kimdi bize? Dünya Savaşı'nda. Bize saldıran kimdi? Daha sonrasında İstiklal Savaşları'nda bize saldıran kimdi? Adana'yı işgal eden kimdi? Batı değil mi? Fransız değil miydi? İngiliz değil miydi? Yunan değil miydi? İtalyan değil miydi? Yani Batı dediğim bu değil mi? Sana saldıranlar değil mi? Şu anda da bizi kardeşi kardeşe kırdıranlar, Türk-Kürt kavgası çıkaranlar gene bunlar değil mi? Daha böyle sağ sol olayları 12 Eylül öncesinde çıkaranlar bunlar değil mi? Kardeşi kardeşe kırdıranlar bunlar değil mi? Ya bunlar biliniyor. Yani Türkiye'nin ekseni zaten bozuk bir eksen. Değişse ne olur yani? Değişmesi de gerekir. Ama şu son gelişmeler eksen değişmesi falan da değil. Bu Türkiye'ye verilen bir rol. Türkiye'ye şu anda Amerikan verdiği rol bu. Türkiye'nin Orta Doğu'ya abi olmasını istiyor. Türkiye'nin Orta Doğu'ya laikliği götürmesini istiyor. Abi olacak. Onlara İslam'ı götürmek için değil. Oralara laikliği götürmek için. Ve radikal İslam hareketleri bitirmek için. Onları ılımlı hale getirmek için. Yani Müslüman bir başbakan, Müslüman bir hükümet onlara konuşursa. Yani şöyle olalım, böyle olalım, bırakalım silahı falan filan derse daha güzel onları ikna eder. Amerika yıllardan beri İsrail'in güvenliğini sağlayamıyor. 1948'den beri İsrail o bölgede 60 senedir güvenliğini sağlayamadılar. Olaylar bitmedi, bitmedi, bitmedi yani. Ve biteceği de yok. Her günde İslami direniş daha da kuvvetleniyor. İsrail'in güvenliğini sağlayamıyor. Ne İsrail'in kendisi, ne İngiltere, ne Amerika. Bu işi Türkiye'ye verdiler. Sen İsrail'le tartış ara sıra. İsrail'e bir one minute de filan bir şeyler söyle. Ondan sonra İsrail, bütün Arapların gönlünü fethet. Hamas'ın da gönlünü fethet. Ondan sonra seni abi görsünler, sana sığınsınlar. Sen onlara de ki artık biz de İsrail'i kabul edelim. İsrail zulmetmesin. Siz de İsrail'i tanıyın. Savaşmayın artık. Bunu Amerika yıllardan beri diyor, kabul ettiremedi. Şimdi Türkiye'ye bu görev verildi. Sen söyle bundan sonra. İsrail'in güvenliğini Türkiye'ye havale ettiler. İsrail'le bu bozuşma gibi görünen şeyler, one minute'ler, şunlar bunlar, alçak koltuk tartışmaları, bunların hepsi Arap aleminde, Orta Doğu'da Türkiye'nin prestij kazanması için yapılıyor. Yaptırılıyor. Bu hatalar işletiliyor İsrail'e. Ya onlar bilerek yapıyor, ya da bu hatayı onlara bir güç işlettiriyor ve Türkiye'nin de böyle konuşmasını da kulağına fısıldıyor. Sen de böyle konuş. Zaten hani hükümet de zaten İsrail'i sevmediği için fırsat bu fırsat, o da konuşuyor. Ama sonuçta göreceksiniz Türkiye Hamas'a ne diyecek. Ve dedi zaten bunu. Hamas ilk hükümeti kurduğu zaman, birkaç sene evvel hükümeti ilk kurduğu zaman zaten Türkiye ona dedi. İsrail'i tanı dedi. Silahı bırak. Bakın şartlar bunlar. Silahı bırak, İsrail'i tanı, o da seni tanısın. Zaten bu İsrail'in istediği bir şey. İsrail'i tanıyamaz Müslümanlar. Ha, Hamas bu oyunu yutar mı? İnşallah yutmaz. Ama Türkiye'ye verilen rol bu. Peki bunu hükümet hainliğinden mi yapıyor? Amerikancı, Amerikan uşağı ajanı ondan mı? Yok. Böyle inanıyor. Zaten başka türlü olmaz gibi düşünüyor. Yani İsrail'i tanımaz sanki ne olacak? Zaten İsrail var ve güçlü. Yani iyisi mi tanıyalım. Biz de bu arada biraz kuvvetlenelim, palazlanalım. Palazlanıncaya kadar İsrail'i tanıyalım. Köprüden geçene kadar ayıya dayı diyelim yani. Siyaset bu. Ama sen bu arada İsrail'i tanımış olacaksın. Yarın tekrar tanımıyorum diyemezsin artık. Bakın mesela Türkiye Kıbrıs Rum yönetimini tanımıyor. Bakın tüm dünya tanıyor. Tüm dünya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Tek Türkiye tanıyor. Kendisi kurmuş zaten. Kendisinin zaten şehri gibi bir şey Kıbrıs. Dünya Kıbrıs Türk devletini tanımıyor, Kıbrıs Rum devletini tanıyor. Türkiye Kıbrıs Rum devletini tanımıyor. Halbuki o zaman tanısın. Madem ki tüm dünya tanıyorsa, biz de tanımalıysak, İsrail'i tüm dünya tanıyor, öyle mi? Tanıyor. O zaman biz de tanıyalım bari. Yani bari biz de bu arada biraz kuvvetlenelim. Savaş bitsin, bari biraz kendimize gelelim. Bu mantık doğruysa, o zaman Kıbrıs Rum yönetimini de tanısın Türkiye. Zaten dünya tanıyor. Bari biz de tanıyalım. Savaş, bu kavga gürültü bitsin. Bari biraz kuvvetlenmek için zaman kazanalım. O zaman böyle davransın Türkiye. Niye öyle davranmıyor? Kendine geldiği zaman diyor olmaz. Bugün tanırsam Kıbrıs Rum yönetimini, ben bunu tekrardan geri alamam ki sözümü. Bu böyle tarihe böyle yazılacak yani bu. Onu düşünüyor, orayı tanımıyor. Ama Hamas'a diyor ki sen İsrail'i tanı. Hamas'ın liderinin demesi gereken şu: o zaman sen de Kıbrıs Rum yönetimini tanı. Sen niye onu tanımıyorsun, benden niye İsrail'i tanımamı istiyorsun? Kıbrıs Rumları oldu bitti. Kıbrıs'ta vardı zaten. Ama bu İsrail yoktu. İsrail 1948'de kuruldu. 60 sene evvel kuruldu. Orası oldu. Bitti Arapların toprağı. Bu gayrimeşru bir devlet. Suni bir devlet bu. Toplamı oradan buradan toplayarak bütün Yahudiler toplayıp orada bir devlet kurdular. Dünyanın her tarafından topladılar. Kafile kafile oraya Yahudiler geldi. Ve Müslümanların evlerini boşalttırdılar zorla öldürerek. Evleri boşaltıp onları yerleştirdiler. Bu böyle bir devlet yok. İsrail diye bir devlet yok. Bu gayrimeşru suni olarak oluşturulmuş bir devlet. Orada Yahudi bir devleti yok. Tarihte olmamış. Sen bunu kabul etmesini istiyorsun. Tanımasını istiyorsun. Peki o zaman sen de Kıbrıs Rum yönetimini tanı. Kıbrıs Rum yönetimi oldu bitti, var zaten orada. Zaten orası Rumların da eskiden. Zaten burada Rumların da eskiden. Adana'da Rumların, bütün Türkiye Rumlarındı zaten. O zaman Kıbrıs zaten birkaç asır evvel fethedildi. Sokollu herhalde fethetmişti yanlış değilsem. Sokollu Mehmet Paşa. Yani daha yeni ya, birkaç asırlık mesela. Ondan evvel orada Rumlar var yani aslında. Sen buna rağmen tanımıyorsun Kıbrıs Rum yönetimini de. Nasıl oluyor da Hamas'tan veya Arap devletlerinden İsrail'i tanımalarını istiyorsun? Türkiye'ye bu görev verilmiş durumda. Onun için Türkiye İsrail arasını bozuyor gibi yapıyor. Arapların gönlünü fethediyor. Ondan sonra onlara yarın diyecek ki İsrail'i tanımak lazım. Bu bir gerçek. İsrail diye bir gerçek burada var. Bunu tanıyalım, anlaşalım, böyle geçinelim. Yöntem bu. Siyaset bu. Elhasılı şimdi Türkiye'nin dış politikası değişmiş gibi görünüyor. Aslında değişmiş değil. Yani Suriye ile Bizans'ın kaldırılması, Ürdün'le, Libya'yla falan. Bunlar sanki çok böyle bir önemli bir şeymiş gibi. Yani Türkiye sanki eksen değiştiriyor. Sanki Orta Doğu'ya doğru yönünü dönüyor. Sanki artık Batı'yı bırakmış. Böyle bir şey yok yani. Siyaset değişti. Strateji değişti. Artık Amerika bu bölgenin güvenliğini sağlayamıyor. İsrail'in güvenliğini sağlayamıyor. Olmadı, 60 yıldan beri İsrail'e yaptığı yardım çok büyük. 30-40 milyar dolar her yıl yardım yapılıyor İsrail'e. Bu bilinen resmi rakam. De bilinmeyenler de vardır. 40 milyar dolarında yardım, bu ne demek biliyor musunuz yani? İsrail dediğin ne ki yani? 3-5 milyon bir nüfusu var. Bizim bir şehrimiz kadar. Ankara kadar mesela. Yani sen Ankara'ya 40 milyar dolar her yıl yardım yapsan ne olur Ankara biliyor musun? Ankara'nın taş toprağı altın olur. Kaldırımlar altından yapılır yani. Altın kaplamak, kaldırım yapılır Ankara'ya. Ve 40 milyar dolar yardım İsrail'i kurtarmıyor. Çünkü sürekli savaş, sürekli masraf yetmiyor. O yüzden İsrail'in bu yükünden kurtulmak istiyor Amerika. Amerika'ya pahalıya mal oluyor. Onu Amerika getirdi, oraya koydu. Orta Doğu'nun bağrına hançer gibi sapladı onu. Neden? Çünkü yumruk gibi kullanıyor İsrail'i. İsrail'in görevi yumruk olmaktır. Amerika diyor ki vur Mısır'a. Gerekiyorsa, Amerika için gerekliyse o vuruyor. Amerika kendisi vurmamak için onu kullanıyor. Kabadayılık yaptırtıyor. O Amerika'nın tuttuğu bir kabadayı. Şimdi patron Amerika aslında. Onu kabadayı olarak kullanıyor. Tabii ki kabadayıya da para yedirmesi lazım. Şimdi bu para çok çok para yani, az para değil bu. Artık Amerika bundan yoruldu yani. 60 yıldır para yediriyor yani oraya. Diyor artık İsrail'in yani güvenliğini sağlasam 40 milyar dolar vermem de mesela 10 milyar dolar veririm. Hem de sürekli Amerika prestij kaybediyor. Dünyada. Zalim İsrail devletini desteklediği için. İsrail'in yaptıkları meydanda. Amerika da onu destekliyor. Bunu dünya biliyor. Ve zalim bir yönetimi desteklediği için Amerika prestij kaybediyor. Amerika hem para kaybediyor hem prestij kaybediyor. Onun için İsrail'in güvenliğini sağlaması gerekiyor. Ve bunu sağlayamadı. Bugüne kadar yine de sağlayamaz. O yüzden Hamas'la kim anlaşabilir? Kim Hamas'a silah bıraktırabilir? Tayyip Erdoğan. Dediler. Hani bunu başarabilir mi, o ayrı bir mesele. Ben onların görüşünü söylüyorum yani. Onların bakışını söylüyorum. Planı söylüyorum. Yani Allah'ın da bir planı var, o ayrı. Ama onların planı bu. Tayyip Erdoğan onlara silahı bıraktırır. Niye? Tam da bıraktıramaz da. Niye? Çünkü batıcı bir Türkiye olduğu için. O zaman ne yapması lazım? Batıcı görüntüsünü değiştirmesi lazım. Anlıyor musunuz? Batıcı görüntüsünü değiştirmesi lazım Türkiye'nin. Suriye ile güzel geçiniyor, Ürdün'le falanla filanla ve hiç Amerika ses çıkarmıyor. Daha bu proje, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılması projesi, Türkiye'nin kendi projesi, bu hükümetin kendi projesi olsaydı çoktan darbe olurdu. Hiçbir laf bile yok. Ne asker bir laf söylüyor, farkında mısınız? Asker bir laf söylemiyor. Ne asker bir laf söylüyor, ne Amerika bir laf söylüyor. Belli ki bu proje Amerika'nın projesi. Asker de bunun bildiğine sesini çıkartmıyor. Yoksa sen namaz kılan bir başbakan olarak, hükümet olarak sen yönünü Orta Doğu'ya çevireceksin. Türkiye'nin eksenini değiştireceksin. Batıdan Doğu'ya çevireceksin. Vallahi seni 5 dakikada bitirirler. Hem vallahi hem billah. Seni 5 dakikada devirirler. Ergenekon'u niye ortaya çıkardılar? Ergenekon'u niye zayıflattılar? Bu projeye karşı geliyor Ergenekon. Onlar tabii sosyalist, diyor ki biz gerekirse asarız keseriz, böyle bir projeye de yokuz, bu doğru değil diyorlar. Buna ihtiyacımız yok diye düşünüyorlar. Ergenekon'u kim ortaya çıkardı? Amerika hepsinin tespitini yapmış, yaptırmış, dosyaları veriyor şimdi hükümete. Hazır hazır dosyalar veriyor. Ve bakın, askerin gücü yetmiyor, engelleyemiyor. Orgenerallerin kapısı kırılıyor. Türkiye tarihinde albayın kapısı kırılmamıştır. Bıraksan orgenerali, siz askerlik yapmadınız bilmezsiniz. Orgeneral demek, ne demek biliyor musun askerde? Haşa haşa. Orgeneral yani askerlerin gözünde böyle tanrı gibi bir şey ya. Siz anlayamıyorsunuz bunu. Askerlik yapsaydınız bırakın orgenerali, bir yüzbaşı geldi mi titrersiniz. Bir albay geldi mi bayılırsınız. Orgeneralı zaten göremezsiniz. Görünmez onlar zaten. Orgeneralin kapısı kırılıyor Türkiye'de. Ve asker bir şey yapamıyor. İçine atıyor, bir şey yapamıyor, engelleyemiyor. Neden? Biliyor, hükümetin değil bu. Amerika'nın projesi, bir şey yapamıyor. Çünkü Türkiye'nin böyle Orta Doğu'ya abi olabilmesi isteniyor. Bunun için de bu engelleyicilerin, Ergenekoncuların tasfiye edilmesi gerekiyor. Bunlar varken Türkiye yönünü çeviremez Orta Doğu'ya. Bir o, bir de bu Kürt sorunu varken, ben Kürt sorun demem de onlar öyle diyor. Bu sorun, bu terör olayları varken de Türkiye Orta Doğu'ya abi mabi olamaz. Bu kadar fakirken de olamaz. Türkiye'nin daha birkaç sene evvel Enflasyon %60 civarındaydı. Şimdi %8'lerde filan. Türkiye'nin bu desteklenmesi, bu destekleniyor Türkiye. Sebebi Orta Doğu'ya abi yapılacak çok fakir bir ülke abi olabilir mi? Fakir ülke abi olamaz. Terörle boğuşan bir ülke abi olamaz. Derin devletin hakim olduğu bir ülke de bu projeye karşıysa izin vermez. O derin devlet bu projeye izin vermez. Onun için fakirliğin kaldırılması lazımdı. Kısmen kaldırıldı. Enflasyon düştü. Kürt sorununu halletmeye çalışıyor. İki. Ve Türkiye'nin İsrail'le dost görüntüsü değiştiriliyor. Yani kavgalı bir Türkiye, İsrail'le kavgalı bir Türkiye rolü veriliyor. Ortada hakiki bir kavga falan bir şey yok yani. Bunlar sonunda Türkiye Araplar razı edecek. Gelin İsrail'i tanıyalım. İsrail de artık bu zulmü yapmasın. Gelin tanıyalım. Olsun bitsin. Böylece İsrail'in güvenliğini sağlama görevini Türkiye üstlenmiş durumda. Ha Türkiye bundan istifade eder mi? O ayrı bir konu. Konumuzun dışında. Konumuzun dışında. Ama hiçbir zaman Müslümanlar İsrail'i tanıyamazlar. Böyle bir devlet yok. Tanımıyoruz. İşte Türkiye'nin bir tek menfaati mi önemli? Menfaatse bile Türkiye'nin menfaati Orta Doğu'dadır aslında. Menfaat önemliyse bile menfaatımız da Orta Doğu'dadır. İslam alemiyle beraber olmakta yatıyor menfaatımız. Bugüne kadar Orta Doğu'ya yönünü çevirmeyenler şimdi eksen değiştiriyor gibi Orta Doğu'ya yön çevirmelerinin sebebi bu anlattım işte. Onun için bu konuya girdim. Konumuz hala ne? Afrika. Ama hep bağlantılı birbiriyle. Dış politikadan bahsediyoruz. Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Orta Doğu kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir yer. Karışık planların olduğu bir yer. Bir konuyu konuşurken öbür konuya girmen gerekiyor. Hepsi bağlantılı birbiriyle. Ve ben özetlemeye çalışıyorum. Yoksa mesela İran boyutu da var. Çok boyutları var daha. Karman çorman bir mesele yani. Ama özeti bu yani. Dış politika aslında değişmiş falan değil. Verilen rol. Aslında bunu isteyen Türkiye'nin Orta Doğu'ya biraz açılımını isteyen İsrail'in güvenliğini sağlamak için ve oralara laikliği ihraç etmek için. Hem Müslüman hem laik olunurmuş demek ki. Radikal İslami hareketleri ılımlı hale getirmek için Türkiye'ye verilen rol bu. Yoksa peki bunu isteyen kim? Gene Amerika, gene Avrupa. O zaman Türkiye'nin dış politikası değişmiştir diyebilir misiniz? Gene onların dediklerini yapıyorsunuz. Dolayısıyla gene dış politikanız aynı. Eksen değişikliği falan yok. Yani sadece çıkarları düşünmek bir kere Müslümanlık değil, insanlık değil. Ama menfaatlerini düşünseler dahi gene de Orta Doğu'ya yönlerini çevirirler. Güney Afrika böyle bir ülke, ırkçı beyazların hakim olduğu bir ülke olduğu halde Türkiye hala böyle devletlerle işbirliği yapmaya devam ederse biz nasıl İslam alemine veya mazlumlara abi olacağız? Böyle bir şey mümkün değil. Daha evvel de söylemiştik mesela Türkiye NATO üyesi olaraktan Fransızların Cezayir'de yapmış olduğu zulümlere sessiz kalmak zorunda kalmıştır. Yanında oturuyor Fransız temsilcisi. Fransa temsilcisi yanında oturuyor. Bir şey diyemiyor Türkiye ona. Neden orada 1,5 milyon Cezayirli öldürdünüz? Diyemiyor çünkü ortağız. Hani yönümüz batıya ya, bir şey diyemiyoruz. Bu doğru mudur? Aynı şey şu anda. 1,5 milyon insan Irak'ta öldürüldü. Şu an Türkiye. Barack Obama Türkiye'ye geliyor ayakta. Hatta Bush. Hatta bırak Obama'yı. Bush. Geliyor, geldi. Ayakta alkışlanıyor. Neler yapılıyor, neler. 1,5 milyon kardeşimizi öldürmüş. Bir şey demediğimiz gibi bir de altına kırmızı halılar seriyoruz yani. Kendi menfaatimizi düşünüyormuşuz yani. Bunlar küçük kafalı insanların düşünebileceği menfaatler. Büyük kafalı insanlar düşüneceği menfaatler bu kadar basit değil. Sen o milletleri kaybediyorsun. Rabbini kaybediyorsun. Cenneti kaybediyorsun. Zalimle beraber olmuş oluyorsun. Şerefini de kaybediyorsun. Asıl menfaatlerini kaybediyorsun. O dediğin menfaat dediklerin ise ufak şeyler. Küçük adamların düşünebileceği menfaatler onlar. Ve Afrika'da sürekli darbeler yaptırılır. Sabah erken kalkan darbe yapar. Bu son yıllarda biraz azaldı. Bilhassa yani bundan 10 sene, 20 sene evvel daha fazla, 30 sene, 40 sene, 50 sene evvel daha fazla idi. Yani sürekli darbe oluyordu. Her aşiret darbe yapıyordu. Başbakan bir yere gitse bakıyor, geliyor, bakıyor ki darbe olmuş. Başbakanlıktan kendini azletmişler. Böyle Afrika'da böyle olunca Türkiye'de de öyle mesela Türkiye'de düşünün. Cumhuriyetin kurulduğundan beri darbeler devam ediyor. Devamlı askeri darbeler. Oralarda daha da fazla. Mesela Burundi'yi anlatıyor burada yazar. 87'de Eylül ayında bir darbe Burundi'de. Burundi ne? Böyle bir devlet mi? Bu Taksim markası mıdır? Buzdolabı markası mıdır? Devlet ismi midir? Onu bile bilmeyiz yani. Devletmiş meğerse bu. Afrika'da bir yer. Ve burada bir darbe. Sürekli oluyor. Halkı da ikiye bölüyorlar. Hutularla Tutsiler diye ikiye bölüyorlar. Bunlardan bir tarafı destekliyor sömürgeci güçler. Tutsileri destekliyor. Hutular da onların elinde ırgat olarak çalıştırılıyor. Yani Tutsiler memleketi eline alıyor. Yani bu sömürgecilerin Afrika'da, Orta Doğu'da daima yaptıkları oyun. İkiye bölüp birini desteklemek. İkiye bölüyor, birini destekliyor. Hep onlar yiyorlar. Hep onlar yiyorlar yani memleketin kaymağını. Onlar yiyorlar. Ve öbürleri ırgat olarak çalıştırılıyor. Yani hepsine yetmiyor. Hepsine veremiyor. Birini destekliyor, ona veriyor bütün kaymağını memleketin. Ve onlar da Amerika'nın, Avrupa'nın menfaatlerini koruyor. Onların hükümeti istedikleri gibi çeviriyorlar. Bir azınlık çoğunluğu idare ediyor. O azınlık o büyük güçlerle ittifak halinde. O büyük güçler zaten onları orada hakim duruma getiriyor. Sonra beraber yiyorlar. Çoğunluğun kanı emiliyor. Yani yöntem bu. Parçalamak ve birini desteklemek. Birinin yanında yer almak, öbürlerinin ezmesini sağlamak. Yani bugünkü Avrupa'nın, Amerika'nın gelişmişliğinde parasında, malında, mülkünde kesinlikle Afrika'nın kanı var, Afrika'nın yeraltı yerüstü zenginlikleri var. Başından itibaren. Yani Afrika'yı sömürdüler. 300 milyon Afrikalı vardı sömürgeciler. Sömürgeciler oraya geldiklerinde 300 milyon Afrikalı'dan 100 milyonunu öldürdüler. 100 milyonunu gemilerle taşıyıp Avrupa'ya götürüp orada onları köle yaptılar. Zaten çoğu da yolda öldü. Gemilerle götürülürken su kıtlığından dolayı çoğu yolda öldü zaten. Ve kaldı 100 milyon. Yani Afrika'nın bugünkü fakirliğinin altında yatan bir sebep budur. Nüfus kıyımı ve dengelerin bozulması. 3 kişi varken bir kişiye düşerse ne olur? Birdenbire her şey alt üst olur yani. Yani yoksa bu kadar mı geri zekalı bu Afrikalılar? Hiç mi bir tane böyle akıllı adam yok yani? Hepsi mi aptal bunların? Düşünün yani bir memlekette altın, elmas, petrol, uranyum, plutonyum gibi madenler olacak ve orası fakir olacak. Böyle bir şey olur mu? Ya sizin evinizden altın fışkıracak. Toprağı kazıyorsun, petrol çıkıyor ve sen fakir oluyorsun. Böyle bir şey mümkün mü yani? Mümkün yani. Nasıl mümkün? Amerika sömürürse oraya istediği hükümetleri getiriyor. Ya niye darbe yaptırıyor? Niye siyasete müdahale ediyor? İşte orayı sömürebilmek için istediği hükümeti getirmesi lazım. İstediği hükümet gelmezse darbeyle tekrar değiştirtiyor. Yoksa sömüremez. Başbakan, hükümet falan, bakanlar onlardan olmazsa orayı sömüremez ki. Engel olurlar. İşte daha sonra kitapta, bundan sonraki bölümde Ahmet Bello'nun şehit edilişini anlatıyor. Kuzey Nijerya Başbakanı. İşte buna karşı geldiği için, bu sömürü düzenine karşı gelince adamı şehit ettiler. Allah rahmet eylesin. Yani yöntem bu. Afrika'nın bugünkü bu duruma gelmişliği boşuna değil. Bunu yani memleketi bölerek, kardeş kavgası başlatarak yapıyorlar. Aynı zamanda tabii başka şeyler de var. Mesela Iraklı tarihçi İmadüddin Halil bir kitabı var, Afrika Dramı diye. O kitap kendi alanında kaynak sayılıyor. Çünkü kendisi iyi bir araştırmacı. Yani verdiği bilgilere güveniliyor yani. Kitabında Afrika'nın bu duruma gelişini 3 sebebe bağlıyor. Sömürgecilik, Siyonizm ve misyonerlik. Yani burayı Avrupa, Amerika sömürüyor sürekli. Bir bu. İkincisi Siyonizm. İsrail'in Siyonist fikirleri. Büyük İsrail hedefine varabilmek için Afrika'yı da içine alıyorlar çünkü. Büyük İsrail haritasında Afrika da var yani. Bir bölümü. Dolayısıyla yani o Büyük İsrail'e varabilmek için Afrika'yı da sömürmesi lazım. Oraları da halletmesi lazım İsrail'in. Siyonist fikirler. Büyük İsrail devleti. Bunun kurulabilmesi için Afrika'yı da sömürmesi gerekiyor. Yani sömürgecilik, Siyonizm ve misyonerlik. Misyonerler oraya gidiyor. Oradakileri uyutuyor. Din iman diyor, Allah diyor, Tanrı manı diyor, bir şeyler söylüyor. Ondan sonra onların altınlarını, elmaslarını ellerine alıyor. Kenya'nın kurucu devlet başkanı Kenu Kenyattu diyor ki Avrupalılar diyor Afrika'ya geldikleri zaman ilk zamanlarda 2-3 asır evvel yani yaklaşık ya da daha fazla ilk zamanlar geldikleri zamanlarda bize dua etmeyi öğrettiler. Gözünüzü yumun, Tanrı'ya dua edin dediler misyonerler. Biz gözümüzü yumduk, Tanrı'ya dua ettik. elimize İncil verdiler. Bir gözümüzü açtık, baktık ki elimizde İncil var. Onların da ellerinde bizim altınlarımız, elmaslarımız var. Kenya'nın yeraltı yerüstü madenleri. Ellerine geçmiş vaziyette. Bunu Kenya'nın devlet başkanı söylüyor. Bize bunu yaptılar diyor Avrupalılar. Bu alçaklıktır. Bu dini kötüye kullanmaktır. Şimdi böyle olunca insanlar nasıl dinden nefret etmesin? Marx o zaman neden din afyondur? Kitleleri uyutan halkın afyonudur. Neden demesin? Böyle bir din, Hristiyanlık gibi uyutmak üzere planlanmış bir din. Kralların emrinde krallara karşı gelmeyi öğretmeyen, zulme karşı mücadeleyi öğretmeyen bir din. Neden? Neden böyle demesin ki bir sosyalist mesela, dinden neden nefret etmesin ki? Böyle bir dinle hakikaten insan nefret eder. Eğer İslam'ı bilmesek din bu olsa biz de nefret ederiz yani. Çünkü din dediğin adaleti sağlamalı, zulme engel olmalı. Bu din kralların emrinde onların zulmüne destek veriyor, halkı uyutuyor, onları sömürülme, krallar tarafından sömürülmesini sağlıyor. Dinin görevi bu. Bu mudur dinin görevi? Uyutan bir din, uyandırması gerekirken uyutuyor. Bu şekilde Afrika sömürüldü. Misyonerlerin görevi bu. Misyonerin görevi, zannetmeyin ki bir Müslümanı Hristiyan yapmaktır sadece. Bunda çok başarılı değiller. O yüzden asıl hedefleri o değil. Yıllardan beri, asırlardan beri çalışıyorlar. Çok paralar harcadılar. Bu kadar para harcamalarına rağmen kaç kişiyi Hristiyan yapabilmişler? Bir insan Allah'tan, bir Müslüman Allah'tan başka ilah yoktur diyen bir Müslüman nasıl olur da üç ilah var der? Demez. Çok zor bu. Çok az insan çıkar bunu söyler. Peki o zaman bu misyonerlerin asıl hedefi nedir? Sömürgeye yardım etmek. Oraları uyutmak. Asıl hedefleri onları Hristiyan yapmak değil. Onları dinsizleştirmek ve sömürüye karşı gelecek inanç bırakmamak. Çünkü sömürüye kimler karşı gelir? İnancı olanlar. İnancı olan sömürüye karşı gelir. İnanç kalmazsa sömürüye teslim olursun. Cesaretini kaybedersin, teslim olursun. İşte inancı o yüzden yıkıyor. Yoksa Hristiyan yapma niyeti yok aslında. Zaten kendisi Hristiyan değil ki. Bugün Avrupa'da yapılan anketlerde %70'i, güya Hristiyandır Avrupa, %70'i dine inanmıyor bile. Hiçbir dine inanmıyor. Ne Hristiyanı? Eğer hakikaten niyetleri Hristiyanlığı yaymaksa, evvela kendi toplumlarında Hristiyanlığı yaysınlar. Kendi Hristiyanlar dinsiz olmuş bir kere. Burada ne işleri var yani? Hedefleri Hristiyanlığı yaymak da değil. Dinsizleştirmek ve sömürüye hazır hale getirmek. Bir Müslüman İslam'ı bırakıp Hristiyan olmaz kolay kolay. Olsa olsa dinsiz olur. Müslüman Hristiyan olmaz, Yahudi olmaz. Olsa olsa dinsiz olur. İslam'ı anlamazsa beğenmez. Beğenmedi mi de Hristiyan da olmaz. Müslümanlığı bırakıp da Hristiyanlığı mı kabul edecek? Dinsiz olur. O zaman da artık misyonerlere de sömürücülere, emperyalistlere karşı koyacak bir iman kalmaz. Oralar rahat sömürürler. Yani dindar toplumları sömüremiyorlar. Dinsizleştirdikleri zaman sömürebiliyorlar. O yüzden dinsizleştiriyorlar. Afrika'daki en büyük sorunlar olarak İmadüddin Halil bu üç sebebi söyler. Yani Afrika'nın bu duruma gelmesinde en önemli sebepler olarak yazarımız da birkaç sebep daha söylüyor. diyor ki bir kere demin söylemiş olduğum gibi 300 milyonluk nüfusun 100 milyona indirilmesi. Ve bu 100 milyon da hep kalan kim? Mesela kim öldürülür? Bir, kim götürülür esir olarak Avrupa'ya satılmak için, çalıştırılmak için kim götürülür? Gençler, güçlüler, sağlıklılar. Benim annemi götürür mü? Senin dedeni götürür mü? Götürmez. Gençleri götürüyor. Kafası çalışanları götürüyor. Ve karşı gelenleri de öldürüyor. Kim karşı gelir? Gene gençler karşı gelir. Dolayısıyla Afrika'nın nüfusu tamamen değişti. Yaşlandı. İhtiyar nüfus kaldı geride. Elinden iş gelmeyen, hasta, sakat, tahsilsiz, kültürsüz, cahil, ihtiyar. Bunlar kaldı geride. Nasıl kalkınsın Afrika? Bir bu yapıldı. İkincisi, oralarda darbeler yaptırıldı demin anlattığım gibi. Darbelerle kendi hükümetlerini kurdular. Hükümetler halkı sessizleştirdi, sakinleştirdi, uyuttu. Amerika ile Avrupa ile beraber yediler memleketi. Yeraltı, yerüstü kaynaklarını beraber yediler. Avrupa'nın bugünkü zenginliğinde Afrika'nın kanı var. Afrika'nın altını var, Afrika'nın elması var, Afrika'nın petrolü var. Afrika'nın gıdası var. Afrika topraklarında gıda da var elbette ki. Kakaosundan tut, bilmem neyine kadar. Bunlar acından mı ölüyorlardı eskiden? Avrupa medeniyeti kuruluncaya kadar Avrupa emperyalizmi, Amerikan emperyalizmi kuruluncaya kadar, bunlar dünyada hakimiyeti eline alıncaya kadar Afrika normal bir ülkeydi. Kendi kendine yeten, ekmeğini yemeğini bulan, Allah su da vermiş, Nil Nehri ta nereden başlıyor? Ta Akdeniz'e kadar geliyor. Her tarafı sulaya sulaya mübarek bitmiyor. Afrika kendine yeter bir ülkeydi. Hem o zamanlarda petrol metrol yokken bile yetiyordu kendi kendine. Hele bir de petrol bulundu ki, altın arama yöntemleri geliştirildi, altın bulundu. Elmas bulundu, uranyum, plutonyum, eskiden insanlar bilmezdi. Bunlar bulundu ki Afrika'nın süper olması lazımdı bunlar bulunduktan sonra. Ama satılmış hükümetler başa getirerek onlarla beraber Afrika'yı bitirdiler. Şimdi o gün bir yazı okudum. Masamda duruyor. Batı diyor. Başlık şöyle. Batı şimdi de Afrika'nın güneşine göz koydu. Dünyada enerji sorunu var. Elektrik, gaz, petrol neyse. Enerji yani. Sorunu var. Bu sorunu halletmek için Afrika'da güneş çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Yılın büyük bir çoğunluğunda güneş çok kuvvetli. Oralara dev aynalar yerleştirip bizim bu en basitiyle güneş enerjisi dediğimiz evlerimizde kullandığımız suyumuzu ısıtan güneş enerjiler var ya, onun daha modern, daha gelişmiş, daha teknolojik, daha büyük hali ne yapacaklarmış büyük tarlalara, büyük alanlara. Belki mesela diyelim bütün Adana bölgesinin tamamı mesela aynalarla doldurulacak. Dev aynalar böyle güneşe doğru suyu kaynatacak. Su kaynayacak, bu sudan buhar elde edilecek kaynadığı için. Bu buhar sonra türbinleri çalıştıracak. Basınç nasıl, yani eskiden buharlı gemiler vardı. Buharlı gemi buharın gücüyle hareket ediyor. Sistem kurulmuş, ona göre motor yapılmış. Buharın gücünü motora şeye veriyor yani. Buharın gücünü harekete çeviriyor yani. Sistemini kuruyor, kolay. Böyle yapılacak yani Afrika'da. Dev tarlalara aynalar yerleştirilecek. Buralardan su ısıtılacak. Su kaynayacak, buhar olacak. Bu buharlar dev tribünleri çalıştıracak. Ve uzun lafın kısası Avrupa'nın enerji ihtiyacının %15'ini karşılayacakmış. Bu büyük bir rakam. Bu ne demek yani? %15 ne demek yani bu? Yani bu kadar sömürdükleri yetmiyor, şimdi sıra geldi güneşe. Allah aslında var ya, her şeyi Afrika'ya, Orta Doğu'ya vermiş. Ah bir de akıllı olsak. Ah bir de akıllı olsak. Ah bir de şu düzenler bir değişse. İşte onların ödünü kopartan da bu. Bu bir değişirse, çorap söküğü gibi gerisi geliverir. Bütün Orta Doğu insanlar bir uyanırsa, bütün herkes bunları bir anlarsa, o zaman Avrupa nereye kaçacak? Ahtapot gibi dünyayı kaplamış, oradan buradan sömüre sömüre Avrupa ayakta duruyor. Bu ahtapotun kolları bir kesilse, bir kolu Türkiye'ye, bir kolu Suriye'ye, bir kolu Afrika'ya, böyle her tarafa kollar atmış. Buradan gelen kanlarla besleniyor bu vampir. Herkes kendi bulunduğu yerdeki kolu bir kesse, Türkiye'deki Müslümanlar buranın kolunu kesse, Suriyeliler Suriye'deki kolunu kesse, bu ahtapot geberip gidecek. Kendi çalışmasıyla böyle zengin olmamış bunlar. Bunlar hıyanetle, alçaklıkla, geri bırakarak, sömürerek zengin oldular. Din imanı yok ya da mı? Her şey yapıyor. Biz hakim olduğumuz asırlarda böyle yapmadık. Biz de evvelden hakimdik dünyada. Biz böyle yapmadık. Tarihimiz meydanda. Hangi devleti böyle sömürmüşüz bu şekilde? Zaten evvelden sömürme imkanı da yok ki. Evvelden petrol yok. Böyle yol yok, tırlarla taşıma diye bir şey yok, büyük gemiler yok, zaten taşıma imkanı da yok yani. Biz sömürmedik, böyle bir şey, zulüm de yapmadık. Onlar idareyi ele alınca sömürdüler. Afrika'nın nüfusu değişti, anlattığım gibi yok edildi. Bu geride kalan 100 milyonluk nüfus, fakir fukara, cahil cühela insanlar, kadınlar, yaşlılar, dedeler, nineler, sakatlar. Tabii ki böyle olacak yani. Afrika ne olacak yani? Sonra bir diğer sebep, Afrika kıtasında meydana getirilen ekonomik hayatta, tarımsal hayatta meydana getirilen sarsıntılar. Yani mesela Afrika kendi kendisine yeter bir ülke aslında. Gıdasını kendisi karşılayabilir. Güzel toprakları var. Güneş var, su var. Daha ne olsun yani? Ama oraya da mesela diyelim ki bir ülkede mesela 50 çeşit bitki yetişiyorsa, buğday, arpa gibi mesela, adam sana şart koşuyor. Diyor ki sadece buğday ekeceksin mesela. Ya sana ne, bura benim ülkem, istediğimi ekerim. Hayır, başına getirdiği kukla hükümetler ile diyor ki siz yalnızca bunu ekeceksiniz. Ve bana satmak zorundasınız. Ben de size karşılığında mesela araba satacağım. Buğday, yani hangi ürünü ekeceğimizi onlar karar veriyor. Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman da böyle olacak yine. Girersek onlar karar verecekler. Şu ürünü ekeceksin, bu ürünü ekmeyeceksin. Kural böyle. Avrupa Birliği böyle bir şey. Kafana göre yok öyle. O sana artık talimat veriyor. Pamuk ekmeyeceksin veya ekeceksin. Şu kadar ton pamuk ekeceksin. Şu kadar dönüm tarla yani ekeceksin. Böyle yaptılar. 20 ürün ekileceğine bir ürün ekildi mesela. Diyelim kakao. Onu da diyor ki fiyatını, onu da bana satacaksın. Ya peki şimdi diyeceksiniz ki böyle yapmasın bunlar, deli mi? Bunlar da böyle sömürülmeye razı olmasınlar. Güzel söylüyorsun da ben sana ne anlatıyorum? Adam evvela orada darbe yaptırıyor. İstediği hükümeti başa getiriyor. Ondan sonra bunu yapıyor. Hükümet alçak. Hükümet onlarla beraber. Eğer bir iki tane samimi insan bu düzene karşı gelirse onu da şey de diyorlar. Böyle yürüyor yani bu iş. Bir diğer sebep de bu ülkeleri modernleştirdiler. Modernleşme politikası güttüler. Yani Afrikalı insanı modernleştirdiler. Güya yani modern olmayı medeni olmak diye yutturdular. Medeni olmak istemiyor musunuz? İstiyoruz. O zaman alın şu kılık kıyafeti giyin. Yani halbuki bu kılık kıyafet modern olmayı sağlar. Medeni olmayı sağlamaz. Modern olmak yaşam araçlarının değişmesiyle ilgilidir. Kullandığınız araca göre, kıyafetinize göre falan modern olmuş olursunuz. Medeni olmuş olmazsınız. Medeni olmak bir inanç meselesidir. Örf adetle ilgilidir. İnsanlıkla ilgilidir. İnsani kriterleri kabul etmekle ilgilidir. Modern olmak dan başka bir şey yani medeni olmak. Ve modernleştirme politikaları izleyerek onlara modernliği öğrettiler ve neden bunu yaptılar? Neden? Mal satabilmek için. Kendileri üretiyor. Mesela çok ucuza alıyor diyelim kakaoyu mesela. Kahveyi mesela diyelim ki çok ucuza alıyor. Afrika'dan ve onlara taksi satıyor pahalıya. Kakaonun fiyatını kendi belirliyor. Alırken çünkü kukla hükümetler seslenmiyorlar. Yani sen bir yere sömüreceksen evvel orada darbe yaptırman gerekiyor. Kendi adamlarını başa getirmen gerekiyor. Halkını değiştirmen gerekiyor. Oranın halklarının kültürünü değiştirdiler, modernleştirdiler. Onların ürettiği malları alsın, satın alsınlar diye. Onların kültürünü, dinini, imanı değiştireceksin ki onlara kendi malını satabilesin. Yoksa onların ürettiği kılık kıyafeti siz giyer misiniz mesela? Giymezsin. Seni değiştirecek ki sen onun sattığı makyaj malzemelerini kullanacaksın. O yüzden seni değiştirmesi gerekiyor. Modernliği yani gösterdiler. Medeniyet diye yutturdular. Bu da Afrika'nın başına gelen büyük bir musibet. Yani Afrika'nın bugün bu hale gelmesinde bunlar da birer önemli sebep. Mesela Nijerya yani Afrika ülkelerinden zencilerin olduğu bir yer. Petrol ülkesi acından ölüyor ama. Petrol ülkesi acından ölür mü yani? Mesela oranın sosyologlarından birisi diyor ki Nijerya'nın bu hale gelmesi diyor Batılıların bizi beyaz ekmeğe alıştırmasıyla başladı. Sen bunu artık diğerden ilave et kolayla. Sen ilave et yani. Kolasını da ilave et. Beyaz ekmeğe de ilave et. Bunlar sömürme yöntemleri. O yüzden buna karşı olan hareketleri bitirmeleri gerekiyor. Uyandırırsak insanlarımızı onların bu sömürü düzeni bitecek. Şimdi bunları anladınız mı? Eğer anladıysanız eğer azıcık imanınız varsa bu sömürü düzenlerinin bitmesi için ömrünüzün sonuna kadar çalışmanız gerekir. Azıcık imanınız varsa bu ümmetin bu durumdan kurtulması için gece gündüz çalışmazsanız yazıklar olsun size. Bunları anlatmak zorundasınız. Başka çaresi yok. Halk uyanmadıktan sonra bu düzenler devam eder gider. gemiye şeyi atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Bunun tek çaresi bu. Halkı eğitmeden bir yere varmak mümkün değil. Sen başbakan oldun, ben de bakan oldum, öbürü de belediye başkanı oldum. Bir yere varmak mümkün değil. Halkın değişmesi, halkın bunları öğrenmesi lazım evvela. Yoksa yol yapmakla, lağım yapmakla bir yere varacağımız yok yani. Ve diğer taraftan bir oyun daha. Afrikalıları köyden şehire gelmeye teşvik ettiler. Şehirleşme politikaları. Halbuki adam mesela kendi köyündeyken karnı doyuyor, rahat rahat yaşıyor. Sen hizmeti oraya götür. Orada tahsilini görsün. Orada da yaşasın. Hepsi şehire geldiği zaman hayat zorlaşıyor şehirde. Onların istediği insan tipi meydana geliyor şehirde. Köylüleri çok değiştiremiyor. Şehirliği daha rahat değiştiriyor. Daha modern yapabiliyor. Modernliğe heveslendirebiliyor. Köylü makyaj malzemesi kullanır mı? Şehirli kullanır. Onlara neyi satmak istiyorsa o malzemeler ekseri şehirliler kullanırlar. O yüzden şehirleşmeyi de desteklediler. Şimdi aklınıza gelmez. Mesela diyelim ki bir siyasi lider mesela konuşur işte Türkiye'nin şu kadar nüfusu köyde hala yaşıyor. İşte bunların şehre gelmesi lazım insanca yaşayabilmeleri için falan. Sen de saf saf he, güzel bir şey aslında doğru. Şehre gelseler daha iyi falan diyebilirsin. Şimdi şehre gelmesin daha iyi olması kötü olması ayrı bir mesele. Onun hedefi ne yani? Daha doğrusu onu böyle yönlendirenlerin hedefi ne? Yani ben köyde kalsın, çamurda kalsın demiyorum. Ben onların planını söylüyorum. Şehirleştirerek onlara mal satmak. Şehirli insan süslenir püslenir, köylü süslenmez ki. Şehirliye lazım lüks evler, lüks fayanslar, lüks lavabolar, lüks arabalar. Şehirliye lazım. Hep oradan geliyor bunlar. Hedefleri o ama şehirleşme bizim açımızdan düşünürse kötü mü olur? Hayır. Yani çünkü köylü cahil kalıyorsa eğer şehirli olsun daha iyi. Çünkü şehirliye bari anlattın mı anlıyor. Bu oyunu bozmalıyız. Nasıl bozabiliriz? Anlatarak. Şehirleştiriyorlar kendi hesapları için. Biz de madem şehirleşiyor millet, bari uyandıralım, oyunlarını bozalım. Çünkü hakikaten köylü daha zor anlıyor. Bu da bir gerçek yani. Ve eğer böyle olmuyorsa, istedikleri olmuyorsa hemen orada bir darbe yaptırıyorlar. Oluyor bitiyor. Ondan sonra eğer tabi bazen Afrika yardım ederler. Çok vicdanlılar ya hani. Bakarsanız mesela Birleşmiş Milletler bilmem şu bu Kızıl Haç falan filan örgütler Afrika'ya işte yardım malzemesi filan göndermişler. Birkaç tır gönderirler onu tüm dünyaya 100 defa söylerler. Hangi mesajı vermek istiyorlar? Yani kardeşim Afrika zaten böyle fakir, kafaları çalışmıyor. Ya biz ne yapalım yani? Biz mi sanki bunlar böyle yaptık? Bak biz yardım bile ediyoruz üstelik. Anlıyor musunuz yani siyaseti? O yardımların gönderilme sebebi o. Yani biz sömürsek yardım gönderir miyiz? Zaten bunlar tembel çalışmıyor yani. Tamam, tembelleri de var da. Peki neden tembelleşmiş? Bir memlekette sürekli anarşi varsa, sürekli sömürülüyorsa, kargaşa varsa, cahil bırakılıyorsa, tabii ki tembellik olacak. Esir ise esirler tembel olur. Tamam tembel tembel de yanından su akıyor. Toprak da güzel, adam kalkıp ekmiyor toprağı. Doğru, tembellik var. Ama nasıl tembelleştirildiler? Bunların kanında mı tembellik vardı? Bunların atası Adem değil mi yoksa? Yoksa bunlar başka bir varlık mı? Niye sen tembel değilsin? Niye Avrupalı tembel değil? Niye o tembel? Hepsi mi tembel canım? Yani tamam tembeller olur da her memlekette olur. Ama hepsi mi tembel? Tembelleştiriliyor. Bu da ayrı bir politika. Afrika tembelleştirildi. Diktatörlükler tembelleştirirler. Korkaklaştırırlar. Atılım ruhunu öldürürler. Yani biz sömürmedik manasına gelsin diye sanki bilmiyoruz. Tarih meydanında Afrikalıları götürüp esir ettiniz. Avrupa'ya orada çalıştırdınız. Bedava işçi. Tabii o zaman zenginleşirsin. Şimdi mesela diyelim ki bir fabrikadaki işçiler bedava olsa, fabrikatör 2 günde daha büyük paralar kazanmaya başlamaz mı? 2 kat zenginleşir yani. Yani fabrikanın zaten en büyük gideri işçi parasıdır. İşçi parası olmazsa bir köle çalıştırıyorsun yani. İşçi parası yok, ekmek, yemek, o kadar, başka bir şey yok. Böyle olursa o fabrikatör her yıl bir fabrika daha kurar yani. İşte öyle oldu Afrika. Avrupa. Afrikalıları götürdü, bedava çalıştırdı. Masraf yok. Karın tokluğuna, o da ekmeği bile az vererek, canını çıkartarak, insan gibi yemek mi yedirdi? Yemek bile vermedi. Ölmeyecek kadar, çalışacak kadar sadece. Öyle etli sütlü yemek de vermedi. Köleye öyle yemek verir mi zaten? Bedava işçi, işçi masrafı yok. Tabii zenginleşirsin. Böyle oldu Avrupa'nın zenginliği. Ha hocam, hep mi böyle çalışmadılar? Çalıştılar. Çalıştılar da. Çalışanların %90'ı başkalarını sömürmek için çalıştılar. Bir kısmı da hakkıyla çalıştı tabii ki. Zaten bu işler katlamalı katlamalı gider. Bir defa ucunu tutturdun böyle gider artık, o zenginleşirsin yani. Para parayı kazanıyor. Daha büyük bir fabrika daha büyük paralar kazanıyor. Ama bunun başı haram para yani. Afrika'nın kanı, Afrika'nın petrolü, Afrika'nın altını, elması, başı haram. Ben onu söylüyorum. Yoksa çalışmamış değiller. Tabii ki mutlaka çalıştılar onlar da. Ama başı haram para yani. Bunun bilinmesi lazım. İşte buna karşı gelince birileri, Ahmet-i Bello gibi. Mesela bu şahıs, Allah rahmet eylesin, 66'da şehit edildi. 14 Ocak 66'da. Seyit Kutup Nasır 66'da şehit edildi. Bu zat da 66'da şehit edildi. Ve neden şehit ettiler? İşte bu politikalara karşı geldi. Uzun lafın kısası. Okuyun kendiniz göreceksiniz. Bu politikalara karşı geldi. Yeniden İslamlaşma sürecini başlattı. Bu sömürü düzenine karşı geldi. Ve kendi dilini Arap harfleriyle yazdırmaya başladı ve İslam davetçileri meydana getirdi. Bu İslam davetçileri yüz binlerce Hristiyanın Müslümanlaşmasını sağladı. Kaç yüz bin kişi Müslüman oldu bir yıl içerisinde, bir yılda. Bunu görünce onu şehit ettiler. Yani bir adam çıkıyor ayda yılda bir, nayda yılda bir, o lafın gelişi. Asırda bir tane. Öyle kolay çıkmaz bir adam. Bir asırda ya bir ya iki tane çıkar. Ya üç tane çıkar. Çok çıkmaz. Bir adam çıkıyor zoraki. Onu da iyi korumazsan, böyle işte şehit ettiler. O da bitti gitti. Öyle oldu işte. Orada kalsın. Yani onun yaptıkları, onların ona yaptığı suikast burada anlatılıyor. Onlara girmeye gerek yok. Özeti bu. Evet, Sovyetler Birliği'ne geldik. Orada bıraktık. Soru kısaca cevaplayayım yani. Şu pencereyi de açın. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmek istemesinin bir sebebi de Yunanistan ile kavgalı olmasıdır diye duymuştum. Yunanistan'la Türkiye arasında ne gibi bir husumet var? Oldu bitti var bu husumeti, yani uzun konuşmaya gerek yok. Kıbrıs konusunda özellikle. Yani bilirsiniz İzmir'e kim çıkarma yapmıştı? Dünya Savaşı yıllarında, İstiklal Savaşı yıllarında biz kimle savaştık İzmir'de? Yunanistan'la savaştık. Yani oradan beri Yunanistan'ın Türkiye'nin Ege bölgesi üzerinde emelleri var. Kıbrıs, oradaki adalar üzerinde emelleri var. Yani karşı karşıya geldiğimiz bir husus bu. Bunun Türkiye'nin AB'ye girmek istemesinin Yunanistan'la bir işi de yok. Yani onunla olan problemi halletmezse zaten AB'ye almazlar. Onunla olan problemini halletmek için AB'ye girmek istiyor değil Türkiye. Türkiye'nin AB'ye girmek istemesinin sebeplerini ben anlattım. Onlara bir daha girmeyeceğim. Onunla bir alakası yok. Afrika'da şu an uyanan veya bu oyunları anlatan insanlar var mı? Mutlaka var, olmaz olur mu? Biz buradan orayı görüyoruz, konuşuyoruz da oradaki samimi Müslümanlar yok mu? Elbette ki var yani. Orada çalışmalar var. Kurtlar Vadisi Filistin filmi çıkacak. Bu filmle İsrail'in yaptığı zulümler ele alınacak. Bu film sektörü bilinçli bir şekilde mi destekleniyor? Evet. Kurtlar Vadisi de boşuna çıkmadı. O filmi seyredip alınması gerekenleri alın. Alınması gerekenlerini alın. Ama tabii bu film niye son 5-6 yıldan beri çıktı böyle? Ya da işte 6-7 yıldan beri, 8 yıldan beri neyse. Bakın şöyle bir, Türkiye'deki iktidar değişikliğinden itibaren bu film başladı. AKP ile beraber bu film başladı. Tarihler çok önemlidir yani. Hiçbir şey rastgele olmuyor. Zamanlamalara dikkat etmelisiniz. Çözmek istiyorsanız oyunları, zamanlamalara dikkat edeceksiniz. Hepsi aynı anda başlıyor. O başlıyor, hükümet kuruluyor. Bir taraftan diyalog çalışmaları filan hızlandırılıyor. Hepsi Orta Doğu projesi kapsamında. Hepsi beraber yürüyor. Hepsi mi? Evet, hepsi. Hocam yani her şey onların kontrolünde mi? Senin karşında kim var? Hangi dünyada yaşıyorsun sen? Nasıl bir proje var senin karşında? Senin karşında süper güç var ve de 100 yıllık bir plan var senin karşında. Büyük Orta Doğu projesi. Bir evin bile projesi bir sürü kağıtlardan oluşuyor. Elektrik projesi, su tesisatı projesi, mimarisi, betonarmesi. Bir evin projesinde bile bir sürü şey düşünüyorsun. Bir ev altı üstü. Bu koca dünya projesi bu. Adam dünyayı şekillendiriyor. Elbette ki ona göre film de hazırlıyor. Ona göre hükümeti de deviriyor. Yeni hükümet kuruyor. Ona göre PKK'yı destekliyor veya bitiriyor. Ergenekon'u bitiriyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Proje bu. Bu proje, proje. Bu proje bu. Oyuncak değil bu. Bu projenin tabii ki her şey içinde düşünülüyor yani. Yoksa proje mi olur? Yani bunu anlamayanlar her şeyimi onlar yapıyor diye düşünüyor. Koca bir proje var senin karşında. Böyle kolay bir şey mi bu? Bunu anlamanız lazım yani. Büyük bir projeyle karşı karşıyayız. Onun için şu proje tatbik edildiği sürece herkes dikkatli olmak zorunda. Her sıkılan mermi bu proje hizmet ediyor olabilir. Her atılan adım iyi gibi görünse bile, iyi niyetli insanlar yapıyor da olabilir. Samimi Müslümanlar da yapabilir. Ama onların projesi gereği. Onlar onu istiyor olabilir. Konvoyuna varana kadar Türkiye'nin Araplara abi olabilmesi için Türkiye'nin bu işin öncülüğünü yapması gerekiyor. Konvoy başını çeken aslında Türkiye. Türkiye'nin milletvekilleri var işin içinde. Yani her ne oluyorsa dikkat etmeniz lazım. Çözmek istiyorsanız, haberlere böyle bakmıyorsanız anlayamazsınız siz bu işi. Çözmek istiyorsan her şeyi ve zamanlamalarını dikkate alman lazım. Kafası çalışan insanlarımız çok olmalı. Çözen insanlar çok olmalı. Bu büyük bir proje. Bu projenin tabii ki çok şeyleri olacaktır yani. Çok dalları budakları olacak yani bunun.